kurtuluşa giden yol.
Türkiye'nin sesini kıtalar ötesine ulaştıran TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ve Kurtuluşa Giden Yol'dan tüm dinleyicilerimize merhaba. Ben Mehmet Kancı. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Mondros Mütarekesi ile teslim alındığı zannedilen Anadolu'nun kurtuluşa giden yolculuğuna devam ediyoruz. Bir önceki bölümde İzmir'in işgalini takiben İstanbul'da milli şuuru şahlandıran mitingleri ve o mitinglerde kürsüye çıkan kahramanları anmıştık. Şimdi sırada Havza, Amasya, Erzurum, Sivas Genelge ve Kongreleriyle 5 ay gibi kısa bir sürede milli hareketin örgütlenme süreci var. Ama bu sürecin hemen öncesinde bir bakalım Ege bölgesinde neler olmaktaydı. İzmir'i işgal eden Yunan ordusunun ilerleyişi, milli kuvvetin doğuşuna, yani Kuvayi Milliye'nin vücuda gelmesine vesile oluyordu. Albay Bekir Sami, Albay Köprülülü Kazım ve Albay Mehmet Şefik Beyler, amirlerinden hiçbir kesin emir ve talimat almadan Yunan ilerleyişini durdurmak için tarihi bir göreve soyunuyorlardı. 25-29 Mayıs tarihleri arasında teşkil edilen ilk Kuvayi Milliye gücü olan Ödemiş Kuvayi Milliyesi, ilçenin 10 kilometre batısında Bayındır yolu üzerindeki Hacı İlyas sırtlarında kendisinden kat be kat üstün Yunan ordusuna ilk darbeyi vurdu. Üsteğmen Ali Orhan, Kayıkçıoğlu Molla Hüseyin, Başçavuş Sezai, Yüzbaşı Tahir Bey, Emir Subayı Hamit Şevket Bey, Ahmet Rıfat Bey, Doktor Mustafa Bey, Şehit Postlu Mestan Efe ve nice Ödemiş Efeleri. 31 Mayıs 1 Haziran 1919 günlerinde verdikleri mücadeleyle adeta 9 Eylül 1922'yi müjdeliyorlardı. Milli mücadele yıllarında Galip Hoca takma adıyla Ege bölgesinde işgale karşı direnişi örgütleyen 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Ödemiş'te yaşananları şu ifadelerle anacaktı.
Tedbir ve sonuç ne olursa olsun, ilk kurşun muharebesi bizim için üzerinde takdirle durulacak kadar önemlidir. İstilacı düşmana karşı koymanın ve milli heyecanının silahlı ilk tezahürlerinden biridir. Küçük Menderes bölgesinin duygulu çocukları bu hareketleriyle tarih önünde iftihar edebilirler.
Kimileri zeybekler için eski bir halkın kalıntısıdır, dedi. Kimileri Selçukluların kurduğu bir örgüttü, dedi. Kimileri Osmanlıydı, kimileri de korsandı, dedi. Kendilerine sorarsan, bu dağların sahibi kim? Emmi. Yiğit kime derler? Sözünde durana. İnsan bu dünyaya niçin gelir? Ölmek için.
Ödemiş'te Efelerin Er Meydanı'na vurduğu yumruğun sesi Amasya'da yankılanacaktı. 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'daki mitinglerden aldığı güçle 28 Mayıs'ta Havza Genelgesi'ni yayımlamış, yetkisi altındaki tüm vilayetlerde işgale karşı mitingler yapılmasını istemişti. Bu gelişme İstanbul hükümetini alarma geçirerek 8 Haziran'da Mustafa Kemal Paşa'nın geri çağrılması kararını aldıracak. Bu tarihten itibaren Mustafa Kemal, İstanbul hükümetiyle bir ay boyunca adeta köşe kapmacı oynayarak milli direnişi olgunlaştırmak için oyalama taktiklerine başvuracaktı. 12 Mayıs'ta, sonu Ankara'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışına ulaşacak stratejik planın ilk aşamasını Amasya halkıyla paylaştı. Bir perşembe günü hükümet konağından halka hitap eden Mustafa Kemal Paşa,
"Amasyalılar, düşmanların Samsun'a yapacağı herhangi bir huruç harekatına karşı ayaklarımıza çarıklarımızı çekecek, dağlara çekilecek, vatanı en son kayasına kadar müdafaa edeceğiz. Allah milletimize mağlubiyeti gösterirse, bütün evlerimizi, mallarımızı ateşe verecek ve vatanı bir harabe zara çevirerek boş bir çöl halinde düşmana bırakacağız. Amasyalılar, buna hep beraber yemin edelim."
Mustafa Kemal Paşa'nın bu hitabına Amasyalıların yanıtı, "Bütün Amasyalılar emirlerinizi bekliyor paşam," oldu.
"Sağ olun Amasyalılar, zaferi kazanacağız, vatan kurtulacaktır."
Ertesi gün yani 13 Haziran Cuma günü Amasya eşrafından ve ailesi Kırım'dan Anadolu'ya göçmüş olan Abdurrahman Kamil Efendi, beraberinde Mustafa Kemal Paşa olduğu halde Sultan II. Beyazıt Camii'ne geldi. Abdurrahman Kamil Efendi Cuma hutbesinde halkı milli mücadele için cesaretlendirirken Amasya halkının bu davanın arkasında olduğu sözünü veriyordu. Amasya halkının desteği bununla da bitmedi. 14 Haziran günü Amasyalılar Selazı Meydanı'nda toplanarak Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurdular. Halkın dişinden tırnağından arttırarak milli mücadeleye ilk katkısı olan 5 altın lira da Abdurrahman Kamil Efendi tarafından bir mendil içinde Mustafa Kemal Paşa'ya teslim edildi. Amasya'daki halk desteği milli mücadelenin bir hafta sonra kamuoyuna duyurulacak ilk milli eylem planının sigortası haline gelecekti. 22 Haziran 1919'da Mustafa Kemal Paşa imzasıyla tüm komutanlıklara, mülki amirliklere ve sivil cemiyetlere gönderilen şifreli telgrafta 6 maddelik Amasya genelgesi ilan edildi. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğuna işaretle, milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararının kurtaracağı vurgulandı. Erzurum ve Sivas kongrelerinin düzenleneceği müjdesi halkla paylaşıldı. Altıncı ve gizliliğine en fazla önem verilense son madde oluyordu. Askeri ve milli teşkilatın teslimi yasaklanıyor, vatanın herhangi bir yerindeki işgal hareketine karşı bütün ordunun savunmadan sorumlu olduğu hatırlatılıyordu. Silah ve mühimmatın düşmana teslimi ise katil suretle yasaklanmaktaydı. Bir sonraki menzil Erzurum'du. Mustafa Kemal ve beraberindekiler 3 Temmuz'da Erzurum'a ulaşırken, İstanbul hükümeti onu 8 Temmuz'da müfettişlikten azlediyor, ertesi gün Mustafa Kemal de askerlikten istifa ediyordu. Artık bu mücadeleyi sivil olarak yürütmek mecburiyetindeydi. Erzurum Kongresi 23 Temmuz'da toplanırken, Erzurum ilinden 24, Trabzon'dan 17, Sivas'tan 10, Bitlis'ten 3, Van'dan 2 delege hazır bulundu. Elazığ, Diyarbakır ve Mardin'den gelecek delegeler, Elazığ valisi Ali Galip tarafından engellenmişti. Kongre başkanı seçilen Mustafa Kemal konuşmasında Mısır, Hindistan, Afganistan, Rusya, Macaristan ve Bulgaristan'da emperyalist işgallerine karşı direnişlerden örnekler veriyor, bir ulusal şuraya, gücünü ulusal iradeden alacak sorumlu bir hükümete duyulan ihtiyaca işaret ediyordu. 7 Ağustos'ta tamamlanan kongrede manda ve himaye odaklı çözümler reddedilirken ulusal bağımsızlığın koşulsuz gerçekleştirilmesi kararlaştırılıyordu. Milli sınırlar ve milli bir hükümet ilk kez bahis konusu ediliyordu. Kongrenin açılış ve kapanış duaları Mustafa Kemal'in talebiyle Şiran delegesi Poladoğlu Hasan Fahri Efendi tarafından yapıldı. Mustafa Kemal kongre tamamlandığında,
"Hasan Fahri, senin yaptığın dua çok muhteremdir. Bu savaş halkın, askerlerin mücadelesi ve senin gibi bilgili hocaların, alimlerin duaları sayesinde kazanılacaktır. Milli mücadelenin duası bundan böyle bu duadır. Her cephede, her kongrede bu dua okunacaktır. Ve Şiranlı Hasan Fahri Efendi'nin bu millete, bu savaşa yaptığı duadır diye senin adın zikredilecektir. Seni şehrin çıkışına kadar uğurlamayı kendime bir vazife bilirim."
diyerek diğer Gümüşhane temsilcileriyle beraber Hasan Fahri Efendi'ye Erzurum'un çıkışına kadar eşlik ediyordu. Hasan Fahri Efendi'nin duasından iki kısmı dinleyicilerimizle de paylaşalım.
"Allah'ım, istediklerimizi anlatmak, gayelerimizi elde etmek ve mukadderatımızı sağlamak suretiyle güçlüklerimizi yenmeye bizleri muvaffak eyle, burada verilen kararlarda bizleri isabetli kıl. Ya Rabbi, düşmanları ve apaçık hakikatleri inkar edenleri susturup sükuta mecbur etmek hususunda, noksanlardan ve arızalardan salim olarak şu zevatın kalplerine açık ve yüksek delilleri ilham et, kainatın efendisi hürmetine.
İşte bu duayla çıkılan yolda Ankara'dan önceki son durak Sivas olacaktı. 4 Eylül'de toplanan Sivas Kongresi'ne kadar giden süreçte Mustafa Kemal ve arkadaşlarının önündeki engeller de artıyordu. 8 Ağustos'ta İstanbul hükümeti Kuvayi Milliye'nin dağıtılması için genelge yayımlıyor, Erzurum'da oluşan temsil heyetinin telgraf haberleşmesi yasaklanmak isteniyordu. İstanbul hükümetinin tüm bu girişimleri etkisiz kalırken, Balıkesir, Nazilli, Alaşehir, Muğla'da bölgesel kongreler düzenleniyor, her bölgede direniş hareketleri organize oluyordu. Sivas'taki kongrenin ilk 3 günü delegelerin İttihat ve Terakki ile bağlantılı olmadıklarını ispata yönelik bir yemin metninin hazırlanması ve yemin edilmesi için geçmiş, 4. gün gündemdeki konuların ele alınması mümkün olmuştu. Sivas Kongresi'nde Erzurum Kongresi'nden farklı olarak kurtuluş kararları Anadolu ve Rumeli'yi kapsayacak şekilde genişletildi. Bu doğrultuda cemiyetin ismi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti olarak değiştirildi. Temsil heyetinin yurdun tamamını temsil ettiği vurgulandı. Vatan savunması Erzurum Kongresi'nde Ermenilik ve Rumluk Teşkiliğine karşı sınırlı bir direnişle ifade edilirken, Sivas Kongresi'nde İtilaf devletlerinin işgal ve müdahale hareketlerine karşı eylemler de vatan savunmasına dahil edildi. Bu esnada Elazığ valisi Ali Galip'in Sivas'ı basma teşebbüsü haber alınmış, Diyarbakır'daki 13. kolordu harekete geçirilerek Ali Galip kaçmaya mecbur bırakılmıştı. 11 Eylül'de tamamlanan Sivas Kongresi'nin sonuçları İstanbul hükümetinin uzlaşma arayışlarını da beraberinde getirecekti. Kurtuluşa giden yolun 5. bölümünü de burada tamamlıyoruz. Gelecek bölümde Mustafa Kemal Paşa'nın Ankara yolculuğu, Maraş'a kahraman unvanını getiren savunma destanı, Urfa'yı şanlı kılan kurtuluş süreci ve İstanbul'un İtilaf kuvvetleri tarafından tamamen işgaliyle meclisin dağıtılmasını ele alacağız. Programı hazırlayan ben Mehmet Kancı, yapımda Murat Baran ve teknik ekipteki arkadaşlarım adına güzel bir hafta dilerim.
Kurtuluşa giden yol.